Ayrım 11. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 110. Ortaçağ. Milattan sonra 4. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar bugünkü Türkiye, Suriye ve Fransa'da kör insanlar için manastırlardan esin alan imarethaneler kuruldu. Bu imarethaneler sakat kişiler için mevcut dinlerin kapalı bölgeleri içinde birer vaha işlevi görüyordu. Windsor 1993. Piskopos Nikolas 4. yüzyılda Türkiye'nin güneyindeki bir imarethanede zihinsel yeti kaybı olan insanlara bakarken Belçika'nın Yiel köyü 13. yüzyılda zihinsel yeti kaybı olan kişilerin aile ortamında bakımla desteklenmesini başlatmıştı. Rosens 1979, Stevens 1858. Bu ikinci topluluk Saint-Dimna tapınağının etrafında kümelenmiş bir revir ve kilise içeren bir cemaat ortamında mesleki fırsatlar sunuyordu. Kroll 1973, Pollock 1945, Rumbaut 1972. Milattan sonra 6. yüzyıla gelindiğinde Hansen hastalığı cüzam olan insanları teşhis edici kurumlar yer yer gelişmeye başlamıştı. Almanya ve İtalya'da Orta Çağ'ın başlarında bu kurumlardan yüzlerce vardı. Howard 1789, Weymouth 1938. Demonoloji. Orta Çağ'da zihinsel yeti kaybı, akıl hastalığı, körlük ve epilepsi de dahil olmak üzere birçok sakatlığın doğaüstü ya da demonolojik nedeni olduğu düşünülüyordu. Epilepsinin nedeninin şeytan olduğuna inanılıyordu. Alexander ve Selesnik 1964. Akıl hastalığının temel nedeninin cin çarpması olduğu inancı, cin çıkarma hakkındaki dini fikirlere dayalı tedavi girişimlerine yol açmıştı. Clay 1966, Neiman 1978. Sakat kişileri tedavi etme girişimleri, Orta Çağ'ın başlarından beri, sihir ve dini ögelerin yapabileceklerine dair doğaüstü inançları yansıtır. Söz gelimi, Anglo-Saksonlar akıl hastalığına karşı şupan zehri öneriyorlardı. Deliliğe karşı hoş bir içecek. Biraz sağ demeti, acıbakla, havuç, rezene, kırmızı turp, kurbağa otu, su keteni, marşe, sedef otu, pelin otu, kedi nanesi, andız otu, it üzümü, tarak otu ekleyin, içeceğin üzerine 12 ilahi okuyun ve hastaya içirin. Hiçbir şeyi kalmaz. Russell 1980, sayfa 45. Cadılara zulmetmeye olan ilgi yavaş yavaş gelişti ve 1450'de başlayan çılgınlıkla sonuçlandı. Russell 1980. Orta Çağ'da ilk kafirlik infazları 1022'de Fransa'da yaşandı ve sonrasında cadı denerek binlerce infaz edildi. Russell 1972. Mezarimin başını genellikle Katolik Lisesi çekiyordu ama Protestan Avrupa ülkeleri de Papa'nın cadıların infaz emirlerini yerine getiriyorlardı. Papa 4. Innocent kafirlerin mallarına el konmasını, hapse atılmalarını, işkence görmelerini ve infaz edilmelerini onaylamıştı. Russell 1980, 1484'te Papa 8. Innocent cadılara savaş açmıştı. Russell 1980. Zulme uğrayanlar arasında sakat kişilerin olduğu kabul edilse de kapsamı ve şiddeti biliniyor. Yeti eğitimleri çağdaş tedavi görmeyenlerin, özellikle de akıl hastalarının cadı çılgınlığından orantısız şekilde etkilenmiş olması muhtemeldir. Windsor 1993. Sonrasında koloni dönemi New England'ın da cadıcılıkla suçlanıp zulüm gören bu bireylerden bazılarının çok büyük ihtimalle akıl hastalıkları vardı. Ayrıca akıl hastalığı o dönemde kaba bir şekilde kavranıyordu. Erickson 1966. Akıl hastası olduğu açıkça belli olan koloni tebaası kadınların çeşitli suçlarından ötürü ölüme mahkum edildiklerine dair örnekler aktarır. 19. yüzyılın ortasında Amerikan psikiyatrları kolonyal New England'da cadılığı akıl hastalığının tezahürü olarak tarif ediyorlardı. Bu psikiyatrlar akıl hastalarına uygulanan zulmü acıklı görmekle beraber pek garip karşılamıyorlardı. Doktorların akıl hastası kadınlara cadı yaftasını yapıştırmalarını ise şaşırıyorlardı. Cadılık ve Delilik 1849. Merhamet ve Destek. Orta Çağ'da yaygın hurafelerin sakat kişiler üzerindeki olumsuz etkisine karşın sakatlıklar, özellikle de akıl hastalığı konusunda başka tutumların da yaygın olduğuna dair kanıt vardır. Kroll 1973, Neubauer 1979, Rosen 1968, Kroll 1973. Orta Çağ'daki tıp metinlerinde demonolojiden söz edilmemesinin, akıl hastalığının doğal nedenlerinin savunucularının seyrek olarak görülmesinin ve kentin akıl hastalıkları olan insanların sorumluluğunu üstlenmesinin demonolojik inançların resmin yalnızca bir parçası olduğunu gösterdiğini savunur. Fakat sakatlık konusundaki görüşler karmaşıktı ve görünüşte ampirik akılcılık ve insani ilgi ögeleri barındırıyordu. Rosen 1968-139. Sakat kişilere karşı olumlu ya da en azından sıcak tavırlara dair diğer kanıtlar ise bazı kentlerin epilepsili ve akıl hastası kişilerin şifa bulmak üzere uzak dini mekanlara gitmelerini sağladığını işaret eder. Rosen 1968. Orta çağda yoksulluk ile sakatlık arasındaki ilişki de kayda değerdir. Kötü beslenme ve bulaşıcı hastalıklar sık görülüyordu. Bunun kuşkusuz yeti yitimi oranlarının yüksek olmasında önemli bir rolü vardı. Ayrıca bu durum onları yaşadıkları topluluklarda son derece görünür kılıyordu. Orta çağda yetişkin olana kadar yaşama şansları yarı yarıyaydı. Jan Kauskas ve Urbanavikius 1998. 13. yüzyılda Fransa, İtalya ve İngiltere'de vergi kayıtları nüfusun %75'inin vergi ödeyemeyecek kadar yoksul olduğunu ve sakat kaldıkları takdirde özellikle kötü sonuçlarla karşılaştıklarını belirtmektedir. Former 1998. Bu büyük yoksulluk çalışamayacak durumda olan yetişkinlerin çoğu zaman ailelerine muazzam bir yük oldukları anlamına geliyordu. Eşlerin ikisinin de çalıştığı ailelerde bile kadınlar genellikle ek gelir olsun diye dilencilik ediyorlardı. Farmer 1998. Bu bağlamda sakat kişilerin dilencilik yapmaları sakatlarından çok yoksulluklarıyla alakalı görünüyor. Orta çağın başlarında sonraki dönemden farklı olarak dilencilik damgalanmıyordu. Yoksullar doğal düzenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmişlerdi. Yoksulların zenginlere sadaka vererek iyilik yapma fırsatı sunduğu düşünülüyordu. Spierenberg 1984. Bu bağlamda sakat kişiler kuşkusuz yoksul kesimin bir parçası olarak daha yaygın kabul görüyorlardı. Saint-Louis'e azizlik payesi verilişiyle ilgili kayıtlara baktığımızda sakat kişilerin sakatlıklarını, devayı onun mezarında aradıklarına ve orta çağda sakat kişilerin çeşitli desteklerle aile fertleri, komşular, işverenler, hayır kurumları ve dilencilik ayakta kaldıklarına dair birçok kanıt görürüz. Former 1998. Görünen o ki hayır kurumları sakat kişilere en az destek veren kaynaklardı ve çoğu zaman ancak biri hastaneden çıkıp dilenecek kadar iyileştiği takdirde yardım sağlıyorlardı. Keza aile, arkadaşlar ve komşuların maddi destek sağlamanın yanı sıra sakat kişilerin dilenmelerine yardımcı olduğuna dair, gerektiğinde taşımakta dahil olmak üzere. Kanıtlar mevcuttur. Former 1998. Yakın dönemde göç etmiş kadınlar için bile var olduğu gözüken destek ağları, orta çağda sakatlığa yaklaşımın genelde düşünüldüğünden daha karmaşık olduğuna ve tümüyle olumsuz olmadığına dair kanıtlar sunar. İngiltere'de 13. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasındaki saray kayıtlarını inceleyen Neubauer 1978-1979-1996 beyin rahatsızlıklarının kökenlerine dair demonolojik inançların toplumun benimsediği yegane etiyolojik inanç olmadığını tespit etmiştir. Tahtın yasal salahiyetsizlik yargısı, zihinsel yeti kaybı, İlk başta doğuştan geri zekalı ve sonrasında idiot olarak adlandırılmışlardır. İle akıl hastalığı, non compos mentis, aklına hakim olamama ve sonrasında delilik olarak adlandırılmıştır. Arasında ayrım yapmıştı. Neubauer 1996, Prerogativa Rex 13. yüzyılın ikinci yarısında akıl hastalıkları nedeniyle yasal ehliyetini kaybetmiş olan bireylerin şahsını ve mülkünü koruma sorumluluğunu tahta vermişti. Prerogativa Rex'in İdiotlar ile deliler arasında yaptığı ayrım, tahta idiotları hem koruyup kollama hem de onların sahip oldukları topraklardan doğan kârları sahiplenme fırsatı vermişti. Akıl hastalığı olan bireyler söz konusu olduğunda ise, delilerin sahip olduğu toprakların güvenliği tahtın sorumluluğundaydı. Fakat taht gözetimi altında tuttuğu delilerin topraklarından doğan kârlara el koyma hakkına sahip değildi. Neubauer 1996. Belki daha kayda değer olanı, velayet duruşmalarının tutanak kayıtları, akıl hastalığının varlığını belirlemek için kullanılan araçların okuma-yazma testlerine, sayısal yeteneğe, akıl yürütmeye, memleket ve hısım akraba bilgisine ve bunun gibi dayalı olmasıydı. Neubauer 1996. Bu incelemelerin kayıtları, akıl hastalığının varlığını belirlemek için başvurulan temel soruların 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar görece aynı kaldığını işaret eder ve bu uzun dönem boyunca akıl hastalığına dair görüşlerin görece istikrarlı olduğunu gösterir. Neubauer 1996, Swinburne 1590. Yatılı kurumların doğuşu. Orta çağda Yunan ve Roma tıp ve felsefe geleneklerini Avrupa'ya, kıtaya, İspanya ile Fransa'dan girip büyük kısmını fetheden Araplar getirdi. Akıl hastaları için akıl hastaneleri Araplar tarafından 8. yüzyılda Bağdat'ta, Fas'ta ve Kahire'de, sonrasında 1270'te Şam ve Halep'te kurulmuştu. Alexander ve Selesnik 1964. Araplar akıl hastalığının şeytanın değil, Tanrı'nın işi olduğuna inandıklarından bu kurumlarda bakım genellikle insaniyetliydi. İngiltere'de Londra'da 1247'de Bethlehem tarikatını desteklemek amacıyla yurt dışından gelen tarikat üyeleri için bir üs oluşturmak adına sadaka toplayarak St. Mary's of Bethlehem Manastırı kuruldu. MacDonald 1981. Tarikat daha 1330'da hastane görevi görerek fiziki açıdan hasta insanları desteklemeye başlamış olsa da zihinsel yeti kaybı olan insanlara bakmaya 1403'e kadar başlamadı. Birkaç geçici istisna hariç. Bu tarihten sonra kurumun başlıca odak noktası olarak fiziki hastalıkları olan kişilerin yerini yavaş yavaş zihinsel yeti kaybı olanlar almaya başladı. Ama Londra yargıçlarının oraya yalnızca delillerin kabul edilmesi gerektiğini düşündüğüne dair bir kanıtla bundan ancak 100 yıl sonra karşılaşıyoruz. Andrews V'de 1997 sayfa 90. Bugün Bethlehem Hastanesi Avrupa'da en uzun süredir faaliyet gösteren akıl hastanesidir. İspanya'da yalnızca zihinsel yeti kaybı olanlara ayrılmış bir hastane 1409'da Valencia'da Peder Jofre tarafından kuruldu. Rumbaut 1972. 15. yüzyıl İspanya'sında başka akıl hastaneleri de kuruldu. 1425'te Zaragoza'da, 1436'da Sevilla'da ve Valladolid'de. 1456'da Palma Mallorca'da, 1480'de Toledo'da ve 1527'de Granada'da Bastoe, 1945. Zihinsel yeti kaybı olan kişileri kabul ettiği bilinen bir genel hastanede 1412'de Barcelona'da açılmıştı. Fransa'nın büyük psikiyatrı Philippe Pinel gibi büyük bir otorite, İspanya'nın tımarhanelerinin 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar dünyanın en insani ve bilgece yönetilmiş akıl hastaneleri olduğuna inanıyordu. Traité Medico, Philosophie sur l'Animation Mentale'de 1809, özel olarak Zaragoza tımarhanesinin kusursuzluğunu aktarır. Kurucuları, tarlaları sürmenin esinlediği büyüyle insanları toprağı bereketli hale getirmeye ve emeklerinin meyvelerini güvence altına almaya iten işgüdüyle akıl hastalığı inşa etmeye çalışıyorlardı. Pinel, 1809, sayfa 238. 1326'da Elbing'de, bugünkü Almanya'da Georg Hastanesi'nin parçası olarak bir deliler koğuşu açıldı. Almanya'nın Erfurt kentindeki Grosse Hastanesi 1385'te kurulduğunda bir deli kulübesi de vardı. Akıl hastaları için ayrı kurumlar inşa edilmeden önce zihinsel rahatsızlıkları olan insanları genel hastaneler ya da revirler kabul ediyordu. Rosen 1968. Fakat Orta Çağ'da bakım kurumlarının bulunmadığı dikkate alındığında zihinsel yeti kaybı olan kişilerin yaşadıkları toplulukların içinde nispeten fazla görünür olduklarını söyleyebiliriz. Digby 1996. Zihinsel yeti kaybı olan kişilerin Orta Çağ'da deliler gemisi denen gemilerle denize salındıkları görüşü geniş kabul görmüştür. Maher ve Maher 1982. Deliler gemisi düşüncesi 1494'te Brandt tarafından aynı adla Almanca bir kitap yayımlanmasıyla doğdu. Swain 1932. Fakat bu gemilerin gerçekte var olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur. Maher ve Maher 1982. Brandt cemaatini dindar olmaları için parlarken deliği bir mecaz olarak kullanan bir vaizdi. Swain 1932. 12. yüzyılda Hansen hastalığı cüzdan olan kişileri karantina altına almak için yaratılan kurumlar epeyce arttı. MacArthur 1953, Howard 1789. Avrupa'nın dört bir köşesinde Leprosarium adı verilen sayısız kurumun varlığından bahseder. Bunların birçoğu dini tarikatların yaptıkları hayır işlerinin parçası olarak ortaya çıkmıştır. Kip 1994. Cüzamların bu kapatılma deneyimi Avrupa'da sakat kişilerin neden olduğu meseleleri ele almak adına kurumsal, tecrit edici uygulamaların sistemli şekilde kullanıldığı ilk örnektir. Cüzamların tecrit edilmesi, diğer sakat kişilerin tecrit ve kapatılmasının olumlu yanları olduğu inancının habercisiydi. Ama cüzamlı hastalar hariç diğer insanların kurumsal tedavi yöntemleri daha yavaş gelişmiştir. 16. yüzyılda cüzam Avrupa'da neredeyse tamamen kaybolduğundan Weymouth 1938 birçok cüzam hastanesi dönüştürülüp akıl hastalarına ve bazı durumlarda zihinsel yeti kaybı olan kişilere yönelik özel tımarhane haline getirildi. Alexander ve Selesnik, 1964. Fakat sonra cüzam Güney ve Kuzey Amerika kıtalarına yayıldı ve oralarda kayda değer bir etkide bulundu. De Souza Araujo, 1937-1946-1948. 15. yüzyılın başına itibaren cüzamın Portekiz, İspanya, Fransa, Hollanda ve Afrika'dan Brezilya'ya yayılışını son derece ayrıntılı bir şekilde tarif eder. Brezilya'daki ilk cüzamlar hastanesi 1766'da Rio de Janeiro'da açıldı, sonrasında tüm ülkede sayısız örneği görüldü. Orta çağda sakat kişiler arasında dilencilik, aileleri bakamadığı ya da bakmak istemediği sakatların kendi bakımlarını sağlamaları için yaygın bir yoldu. Kör dilenci loncaları ve kardeşlikleri rekabet ve çatışma meselelerine cevap bulmak adına kurulmuştu. Covey 1998, French 1932. En güçlü loncalardan biri 1377'de İtalya'nın Padua kentinde kuruldu. Bu lonca dilencilik işini düzenliyor ve yaşlı kör dilenciler için emekli maaşı sağlıyordu. Covey 1998, Gomen 1957. Katolik Kilisesi'nin hayır işlerindeki rolü reform sonrasında azaldığından Darülceze, çalışma evleri ve melcelerin Orta Çağ dokusundan geriye talihsizlerin bakımı için çok az şey kalmıştı. Porter 1987A 121. Reform döneminde manastır kurumlarına devlet tarafından el koyulduğundan ve buna paralel olarak hayır işleri azaldığından dilencilerin sayısı inanılmaz ölçüde arttı. 1601'de İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in yoksullar yasasının geçmesi kısmen yoksulların çok sayıda olmasına bir yanıttı. Covey 1998. Nitekim Paris 1657'de şehrin sınırları içinde dilenciliği yasaklamıştı. Foucault 1965. Özetle Orta Çağ'da sakatlık konusunda çelişkili inançlar vardı. Sakatlıkla ilgili yaygın inanışlardan biri sakatlıkların özellikle de sağırlık, epilepsi ve zihinsel yeti kaybının demonolojik kökenleri olduğu yönündeydi. Bu bakış açısı sakatlıkları olan insanların cadı olarak görülüp zulüm görmelerine ve sakatlığı sağaltmaya çalışmak için sihirden yararlanılmasına katkıda bulunmuştu. Yaygın olan ikinci bir sakatlık anlayışı daha vardı. Sakat kişiler tıpkı diğer insanlar gibi Avrupa'daki salgınların yol açtığı zararlardan etkilenebilecek doğal düzenin bir parçası olan kimselerdi. Sticker 1997, salgınların yaygın niteliğinin aslında farklılığı, yeti eğitimini başka hiçbir çağda olmadığı kadar önemsizleştirdiğini savunur. Sakat kişilerin neredeyse herkes için zor geçen zamanlarda hayatta kalmak için topluluklarındaki destek ağlarından yararlandıklarına dair kayda değer kanıtlar vardır. Sakatlığın Orta Çağ toplumunda bu iki zıt özelliğinin bir arada bulunduğu anlaşılıyor ki bu da o dönem boyunca herkesin kabul ettiği tek bir sakatlık tanımı ya da yorumu olmadığı iddiasını ciddi anlamda güçlendiriyor. 19. yüzyıla kadar erken modern çağ, Rönesans ve bilimsel yöntem. 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar öncelikle İtalya'da olmak üzere sanatlı hümanizme, Versailles, Da Vinci, William Harvey ve diğerlerinin işitme, görme ve insan bedenine ilişkin anatomik ve fizyolojik incelemelerde kaydettikleri ilerlemelere eşlik etti. P. Edwards, 1996. 16. yüzyılın ortasında Girolamo Giordano, işitme ve görme bozuklukları olan insanlar için eğitici yaklaşımları öncülük etmişti. Ayrıca o dönemde egemen olan cadı avı uygulamasına da karşı çıktı. Gannon, 1981. Wright, 1969. İngiltere'de son cadı infazı 1684'te gerçekleşirken, cadıların infazını durduran İngiliz yasaları 1736'ya kadar yürürlükte kaldı. Russell, 1980. Rönesans sırasında güvence altına alınan insan bilgisindeki ilerlemelere karşın, zihinsel yeti kaybı olan kişilerin hayvani doğası ve cinler tarafından ele geçirildiğine dair inanç, modern çağın başlarında da devam etti. 16. yüzyılda reform önderleri John Calvin ve Martin Luther birbirlerinden ayrı olarak zihinsel yeti kaybı olan kişilerin cinli olduğunu ya da şeytan tarafından yaratıldığını vaaz ediyorlardı. Colon 1989, Connor 1964. Rönesans sırasında bunalım, felç ve zihinsel yeti kaybı da dahil olmak üzere akıl hastalığı olan birçok insanı tedavi etmek için gönüllü olarak kafayı vurma yönteminden yararlanılıyordu. Bromberg 1975. Ayrıca doktorlar, zihinsel yeti kaybı olan kişilerin rahatsızlığa yol açtığı düşünülen taşlardan ya da kara safhadan kurtarmak için kafalarında delikler açar ya da bağırsaklarını temizlerlerdi. Gilman 1982. Epilepsi tedavisinde bir dağ keçisinin beyninin ya da nöbet geçirirken öldürülmüş olan bir köpeğin safrasının Sıcak sıcak yemek de yer alıyordu. Tuke 1878, 1882, 1968. Sağırlık tedavilerinden biri solucanları kaz yatağında kızartıp elde edilen solüsyonu kulaklara damlatmaktı. Windsor 1993. Hastalığı ve sakatlığı bu şekilde tedavi etme çabaları günümüz standartlarıyla bakıldığında inanılmaz görünse de biyolojik etiyolojilere ve tedavilere odaklanıyor. Dolayısıyla sakatlık ve hastalığın nedenlerinin doğaüstü olduğuna dair egemen inançlarda bir değişikliğe işaret ediyordu. Bu dönemki tedaviler anatomik işlevlere dair ilkel anlayışlarla ve doktorların bedensel farklılık ve işlevsizliğe çözüm bulmak adına müdahalede bulunabilme yetenekleriyle alakalıydı. İngiltere'de modern çağın başlarındaki yasal kayıtların incelenmesi, toplumun zihinsel yeti kaybı olan insanları iki gruba ayırdığını gösteriyor. Güvenli olanlar ve tehlikeli olanlar. Güvenli olanlar arasında zihinsel yeti kaybı olan çoğu insan ve şiddet eğilimli olduğu düşünülmeyen birçok akıl hastası vardı. Fessler 1956, Rushton 1988, Suzuki 1991. Bu insanlara çoğunlukla aileleri bakıyordu. Ayrıca kendi topluluklarından farklı düzeylerde ve ne olduğu tam belli olmayan türden yardım alıyorlardı. Zihinsel açıdan hasta olanların, tehlikeli olanlarına ise ya akrabalara bakıyor ya da ıslah evine gönderiliyorlardı. Suzuki 1991. Modern çağın başlarında İngiltere'de zihinsel yeti kaybının doğuştan gelen ve görece değişmez bir şey olarak görüldüğünün, oysa akıl hastalığının genellikle hayatın ileriki evrelerinde başladığının ve geçici olabileceğinin anlaşıldığını gösteren başka kanıtlar da vardır. Zihinsel yeti kaybına dair felsefi, tıbbi ve yasal yorumlarda muğlaklıklar olsa da farklılaşmanın temel veçeleri açıkça mevcuttu. Andrews 1998. Akıl hastalığı ile zihinsel yeti kaybı arasında ayrım yapma ihtiyacının anlaşılması tedaviden çok mülkiyet hukukunun uygulanması ile alakalı görünüyor ki zaten o dönemde esasen tedavi diye bir şey yoktu. 16. yüzyıldaki önemli bir gelişme ilk kez İspanya'da ve Osmanlı Sarayı'nda görülen sağır insanların eğitiminin başlamasıdır. İspanya'da eğitim zengin aileleri tarafından manastırlara kapatılan sağır aristokrat çocuklarıyla başladı. Bu eğitim birlikte yaşadıkları keşişler tarafından yürütülüyordu. Plan 1997. Sonraki yüzyılda sağırların eğitimi hala zenginlerle sınırlıydı ama manastırların ötesine taşmıştı. 1620'de Madridli Juan Pablo Bone sağırların eğitimi üzerine ilk tetkiklerini yayınladı. Gannon 1981, Whitney 1949, Wright 1969, ondan da 60 yıl sonra George Dalgarno özel olarak sağırlar için tasarlanmış olan ilk parmak alfabesini yayınladı. Wright 1969. Miles 2000, Osmanlı Sarayı'nda çalıştırılan sağırların aslında daha 1500 yılında ve sonraki 200 yılda birbirlerini işaret dilini öğrettiklerini keşfetmiştir. İşaret sistemleri popülerleşmiş ve sultanlarla diplomatlar da dahil olmak üzere işitme sorunu olmayan insanlar tarafından da düzenli olarak kullanılmıştı. Miles şöyle yazar. Bu dilin kullanılması ve sağır insanların son derece ayrıcalıklı ama riskli bir çevrede sorumlu görev için sağır insanlar tarafından eğitilmesi belli ki 16. yüzyılın başından itibaren gelişmeye başlamıştı. Oysa bu dönemde Batı Avrupalılar sağır insanların eğitilebileceğini ya da topluma yararlı bir katkı sunabileceğini pek ihtimal vermiyorlardı. Miles 2000 sayfa 129. İngiliz devlet adamı filozof Francis Bacon 1605 Orta Çağ ve Yunanistan dönemindeki doğaüstü ve spekülatif felsefelerin bilginin ilerletilmesine hiçbir katkı sunmadığına inanıyordu. Evrenin belli bir takım temel özelliklerini ilk kez kanıtlamış olan Kopernik ve Galileo'nun devrimci keşiflerinden etkilenmişti. Marco Polo'nun seyahatlerinden ve barutun icadından da etkilenmişti. Bacon, sistemli inceleme olarak bilim mevhumunu geliştirdi. Ampirik verilerin toplanmasına dayalı deneyler yapılması çağrısında bulundu. Bacon, 1605-1900, Park ve Daston, 1981. Doğanın düzenli yönlerini sistemli bir şekilde gözlemleyerek sırlarına erişmenin mümkün olduğunu savunuyordu. Bacon, 1605'te The Advancement of Learning, Divine and Human, Öğrenmenin Gelişimi, İlahi ve İnsani adlı eserini yayınladı. Burada akıl hastalığının nedenlerinden birinin ilahi cezalandırma olduğu görüşünü çürüttü. Sonraki 300 yıl boyunca psikoloji araştırmalarına rehberlik edecek 4 inceleme çizgisi önerdi. Akli melekelerin ve beden ile zihin arasındaki karşılıklı ilişkinin incelenmesi, bireysel vaka incelemeleri, anatomik inceleme ve ölüm sonrası incelemeler, toplum ile birey arasındaki karşılıklı ilişkinin incelenmesi. Bacon, parantez içinde 1605-1900. Yoksulluk ve sakatlık. 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar uzanan süreçte tüm Avrupa'da yoksulluğa karşı tutumda sakat kişiler üzerinde etkide bulunan büyük bir değişiklik oldu. Yoksulluk Avrupa'nın Hristiyan ülkelerinde geleneksel olarak İsa'nın takipçileriyle özdeşleştirilmişti ve dilenciler sadaka veren hayır sahiplerinin Tanrı'yı memnun etmesi için bir fırsat teşkil ediyordu. Spierenberg, 1984. Değişen yoksulluk algılarına dair fikirler, zorunlu, hatta kutsanmış bir durumdan lanetliliğe varan bir çizgi, 13. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş gelişmeye başladı. 16. yüzyıla gelindiğinde bu dönüşüm az çok tamamlanmıştı ve yoksul insanlara artık şüpheyle bakılıyordu. Tavırlardaki bu değişim, nihayet yoksulların, özellikle de akıl hastalığı olan kişilerin kapatılacakları kurumların geliştirilmesini doğurdu. Spierenberg, 1984. Daha önce belirtildiği üzere 1657'de Paris sokaklarında dilencilik yasaklanmış ve böylece sakat kişiler daha da marjinalleşmiş, yüzyıllardır önemli bir gelir kapısı olan dilencilikten mahrum kalmışlardı. İngiltere'nin 1607 yılında çıkarttığı yoksullar yasası, yoksullar ve kendine bakamayan diğer insanlar adına özel olarak sorumluluk atfeden bir dönüm noktasıydı. Eğer bir insan kendi geçimini sağlayamıyorsa sorumluluk ilkin ona ya da ailesine aitti. Ailenin destek vermesi söz konusu değilse, yerel topluluklar bu tür muhtaç insanlara bakmakla mükelleftiler. Rushton, 1988-1996. Yereldeki topluluk, sakatlar, acizler, yaşlılar, körler ve benzeri insanların desteklenmesi için doyurucu miktarda para ayırmalıydı. 43 Elizabeth, 1601, aktaran Axin ve Levin, 1982-10. Bu yasalar, Amerikan kolonilerinde genel model haline geldi. Buralarda kendi bakımını sağlayamayan sakat kişiler için yerel sorumluluk yaygın uygulama oldu. Axin ve Levin, 1982. Modern çağın ve Rönesans'ın başlarında zihinsel yeti kaybı sorununa yaklaşımda toplum desteği, dini ve tıbbi kurumlar ve aile kaynakları arasında karmaşık bir ilişki vardı. Adair, Melling ve Forsyth, 1997. İngiliz yoksullar yasasına uygulamada toplumdan destek eşlik ederken Avrupa kıtasında kamusal yardım, genellikle bir toplumsal damga ve yabancılaşma hissi üretmesi muhtemel olan yapıların bağlamı içinde sağlanıyordu. Dolayısıyla Avrupa kıtasındaki kurumlar zorunlu ve dış dünyadan yalıtık olarak görülüyordu. Bu kurumlara özünde insanlığa aykırı günlük uygulamalar damgasını vurmuştur. Cavallo, 1998, sayfa 91. Örneğin İtalya'da modern çağın başlarında sakat kişilerin yoksul hastanelerine girmeye çalıştıklarına, dolayısıyla da damgalanmaya maruz kaldıklarına dair kanıtlar vardır. İngiltere'de yoksul müfettişlerinin kayıtları, zihinsel yeti kaybı olan kişilerin yoksullar yasasıyla epeyce desteklendiğini ve modern çağın başlarında yardım politikalarının görece iyi örgütlendiğini gösterir. Rushton, 1996. Akıl hastalığı olan kişiler, zihinsel yeti kaybı olan kişilerden farklı durumdaydı. Sakat kişilerin çoğu toplumda aileleriyle birlikte kalırken akıl hastalığı olan kişilerin hapse kapatılma ya da ıslah evine gönderilme olasılıklarının zihinsel yeti kaybı olanlara göre daha fazla olduğuna dair kanıtlar vardır. Rushton, 1996. Bu dönemde yardım politikalarının idaresinde kayda değer olan husus, orta çağ damgasını vuran aile merkezli sistemden bir uzaklaşmaya işaret etmesidir. Rushton, 1988, sayfa 34. Rushton, İngiltere'deki yardım kayıtlarını inceleyerek zihinsel yeti kaybı ya da akıl hastalığı olan kişiler için gözetim altında neredeyse hiçbir zaman düşünülmediği ama yoksulluk aile fertlerinden birinin sakatlığı ile ilişkili olduğunda ailelerin yardım aradıkları tespitini yapar. ABD'de ilk çalışma evi 1662'de Boston'da açıldı ve çok çeşitli kesimlere hizmet verdi. Bunların arasında fiziki ve zihinsel yeti kaybı olanlar, sağırlar, körler, yoksullar, yaşlılar ve yetimler vardı. Fakat sakat kişiler için kurumların gelişimi ABD'de 1820'lere kadar yavaş oldu. Rodman, 1990. İngiltere'de özel olarak işletilen tımarhaneler de aydınlanma döneminde yayılmaya başladı. Parry Jones, 1972. İlk İngiliz çalışma evi 1697'de Bristol'da açıldı. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde yalnızca İngiltere'de 127 çalışma evi vardı. Bulaşıcı hastalığı bulunan mağluller bu evlere alınmıyorlardı ama zihinsel yeti kaybı olanlar için aynısı geçerli değildi. 19. yüzyılın başında çalışma evi Avrupa'da hızla yayıldı. Foucault, 1965. İngiltere'de 1650-1850 yılları arasında akıl hastalığı olan kişiler için kurumsal bakım yaygınlaşmasına karşın aileler bu dönemde akıl hastası yoksullar için başlıca destek kaynağı olmaya devam ettiler. Suzuki 1998. 11. ayrımın sonu, sayfa 118.